Merhabalar sevgili dinleyenler, Farklı Kaydet'in bu anlar için bulunan podcast'i Emergency Podcast'a hoş geldiniz. Bugün Emergency Podcast'te ben Mustafa Kocatürk, yanımda da Şikavoskas Podcast'inin sunucusu yapanlarından Ersin İleri var ve konumuz malum Euroleague'de sezonun iptal kararını konuşacağız Ersin abiyle beraber. Ersin abi hoş geldin.
Hoş bulduk. Herkese iyi bayramlar öncelikle.
Ha tabii ki tabii ki. Herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederim ben de. Şimdi gündem belli. Euroleague'de sezon iptal edildi. Euroleague'de sezon iptal edilmesi geçen ay beklenen bir husus değildi aslında. Geçen ay Euroleague bir yol açıklamıştı, bir takvim açıklamıştı ve biraz yürütülebilir gibi duruyordu işler. Ancak son bir haftada yapılan toplantılarda önce Oyuncular Birliği'nin açıklaması, Oyuncular Birliği'nin bastırması ki Shane Larkin bu konuda çıkıp konuşan en önemli oyuncuydu muhtemelen. Sezonun MVP'si olarak oyuncuların çok büyük bir çoğunluğu oynamak istemiyor dedi. İlk işaret buydu. Sonraki işaret dün o yapılan ön toplantıda takımların 11 takımın, 11 A lisanslı takımın 6 tanesinin kesin ve net şekilde oynamak istemediğini belirtmiş olması oldu ki özür diliyorum 5 tanesini ki bu da hani neredeyse kararı belirleyen şey oldu. Ve bugün karar toplantısı yapılırken İsmail Şenol'un rapor ettiği bilgilere göre Jordi Bertemo'yu toplantıda ilk sözü aldı ve ilk sözü aldıktan sonra takımlara direkt sezonun iptal edilmesini önerdi. Yani anladığımız kadarıyla sezon zaten bugüne gelmeden, bugünkü karar toplantısına gelmeden kesin iptal olacak bir hal almıştı. Alınan kararları özetlemek gerekirse bu sezon iptal edildi. Oyuncular son 2 aylık maaşlarını alamayacaklar. Eğer devam ediyor olsaydı da maaşların %85'ini alacaklardı. Euroleague'li Oyuncular Birliği bu konuda önceden bir anlaşma yapmışlar. Bu da İsmail Şenol'un raporundan öğrendiğimiz bir bilgi. Sonra bir öğrendiğimiz bir bilgi bu sezon oynayan 18 takım önümüzdeki sezon oynamaya devam edecek ve Euroleague Eurocup'tan bu sezon hiç takım almayacak. Bu bugünkü kararların
Dikkat çekici olan bilgi yani bence bu toplantıdan çıkan en dikkat çekici karar.
yani bu toplantıdan çıkan hem en dikkat çekici ve bence en skandal karar. Zira bu kararı alan takım 11. 11 takım hem geri kalan Euroleague takımlarının hem geride kalan Eurocup takımlarının kaderine karar vermiş oldu. Ki mesela eğer şampiyonluk yarışı daha kızışmalı bir şekilde olsaydı bu kararın tersi yönünde alınabileceğini de üzerine konuşabiliriz. En azından bunun üstüne argüman üretebiliriz. Yani iki takımla alıp 20 takıma çıkarmamak yerine Eurocup'u tamamen bu sene yok saymaları hem Eurolig'in hem Eurocup'un hem de Şampiyonlar Ligi'nin geleceği açısından bence çok kritik bir karar. Bunun da üstüne konuşacağız. Mesela bu ve bunun üzerine bir de Oyuncular Birliği'nin neden oynamak istemediğine dair de bir bilgi geldi. Yine İsmail Şenol'un raporu beIN Sports'ta az önce şey yaptı. Oyunculara bir plan sunulmuş ancak oyuncuların çok büyük çoğunluğu bu plana ikna olmamışlar. Yani Euroleague yönetimi yani maaşlı çalışanını, oyuncularını gelip çalışmaya ikna edememiş durumda. Yani muhtemelen oyunculara güvenliklerini sağlayabileceklerini inandırdığı bir proje sunamadılar ve oyuncular bu yüzden dolayı çok çok büyük çoğunluğu gelmek istememişler. Yani hem karar alma düzeni açısından hem bu süreç işlemesi açısından hem de Eurolig'in oyuncular üzerindeki iş yapabilirliği, karar alabileceğini görmemiz açısından Eurolig'in çok sınıfta kaldığı bir süreç oldu bu. En azından lafa bu böyle girmek istiyorum.
Yani
Ve
şöyle diyeyim Fed sana Euro Cup Daçka Bologna maçından bugüne herhalde alınmış doğru ve kabul edilebilir bir karar yok Euroleague yönetimi tarafından.
yani ya orada da alınabilen bir karar yok işte o sıkıntı o. Daha, yani daha çok adım yolundan kaybediyor lig. Bence sezonun oynanmaması doğru karar. Bu arada onu da başta konuştuk tartışmaya başlamadan geçelim. Sonuçta Euroleague çok uluslu bir lig nihayetinde ve bu takımları alıp bir yere toplamak işte NBA'deki kadar kolay olmuyor. Çünkü ülkelerin kendi başlarına ayrı şeyleri var, politikaları var. Bir tane şey bulman lazım. Seyircisiz maçlar oynanacakken bu seyircisiz maçlara izin verecek bir tane hakikaten enayi şehir bulman lazım maçları oynatmak için. O da yok ortalarda. Yani Euroleague'in oynanması çok zordu ama bu süreç çok sıkıntılı oldu. Ben sana lafı ilk şeyden açacağım abi. Şimdi onay veren takımlar ve iptal isteyen takımlara baktığımız zaman ilk 5 takımın 4'ü Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv, Real Madrid ve Barcelona ligin devam etmesini istemişler. Geri kalan A lisanslı takımlar, yani yarışta bu sezon geri kalan A lisanslı takımlar Milano, Panathinaikos, Fenerbahçe, Olympiakos, Red yani ligin iptalini istemiş. Ve geçtiğimiz günlerde bir doktorunu koronavirüse kaybeden CSKA Moskova'da ligin iptalini istemiş. Sen bu şeyi nasıl okuyorsun? Bu en azından bu kararın bu takımların oylamasına sunulmasını nasıl bakıyorsun?
Yani işin Euro Cup kısmına da baktığımızda sadece takımlar açısından ya bütün bu takımların geleceğini 11 takımın oylamasına skandal olarak bakıyorum. Çünkü tamamen farklı formatta ilerleyen bir turnuvada Euroleague takımlarını Euro Cup turnuvasının ilgilendirdiği tek kısım gelecek olan şampiyon takım. Yani onun dışında iki turnuvanın birbiriyle organik bir bağı da çok fazla yok. Yani organizasyon formatı farklı, oynayan takım seviyesi farklı. İşte dediğim gibi şampiyon dışında bir ekleme de finalist de galiba. Şu an artık o kadar böyle bazı şeyleri unuttum ki bu 2 aylık süreçte kusura bakmasınlar. Ya bunun dışında bir ekleme yokken karar bu yönde Euroleague takımlarının alması bence bayağı büyük skandal. İlk önce onu söyleyeyim. Yani en çarpıcı kısmı bana göre o. Onun dışında Euroleague'in Oyuncular Birliği'ne yönelip Oyuncular Birliği'nin taleplerini yerine getirirken aslında yani ortak bir çözüm bulamadan oylamaya gitmesi de yine ayrı bir sıkıntı. Çünkü abi ne bileyim yani hiç mi bir yol haritası paylaşamadınız kimseyle de bu direkt reddedildi. Ben bunu anlamıyorum. Ki çok çok kolay da değildi. Ya biz işte cumartesi günü Savaş'la konuşurken yani Larkin'in işte Florida'da işte Hines'la biz yayını yapmıştık. İşte Hines New Jersey'deydi ya. Ve çoğu oyuncu da Amerikalı oyuncu da ayrı bir kıtada ve bunları nasıl ülkelere dağıtacaksın kısmını çok kafa yormuştuk ve oynanamayacağına doğru konuşurken bir yandan oynanır ya deyip bunu düşündüğümüzde oynanamayacağına karar vermiştik. Yani bunu mesela niye başarı isteyen takım oynansın istiyor haline getirdi Euroleague yönetimi. Çok çok kötü bir medya yönetimi sergiledi. Ben gerçekten anlamlandıramıyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Yani Euroleague'in çıkıp medyaya bile bizim fikrimiz şöyle şöyle dememesi ki Euroleague şey bir değil yani medya gücü olmayan bir organizasyon da değil. Yani
Aynen.
Euroleague'in birçok ülke içinde hatta birkaç tane çok uluslu medya organizasyonu içinde resmi bağlantıları var. Yani resmi medya ortakları binlerce insana ulaşabilen medya siteleri. Şimdi bunlara bile bir bilgi sızdırmıyorken, bir şey yapmıyorken, en azından bir dedikodu olarak bile Euroleague şurada oynamayı düşünüyor sezonu duymuyorsak muhtemelen çok ciddi olmayan bir plan vardı ortada.
Net öyledir. Yani
Yani
şimdi
ki bu
mesela
da
NBA'in Disney planı mesela herhalde 20 gündür, bir aydır çok net konuşuluyor, değil mi? Sen daha iyi biliyorsun.
tabii. Yani Euroleague'de Disney planını, bu arada Euroleague'de şeyde mesela NBA'de Disney planını o fikri bir şeyle yazar, bir tane yazar öne attı. Hani Disney bu işe ev sahibi olabilir falan diye. NBA hemen orada bir kolektif akıl oluşturup bu işin olurunu aradı. Sonra 15-20 gün sonra baktılar oluyor. Oyunculara sunmaya başladılar. Oyuncular baktılar sıcak bakıyor. Florida eyaletiyle görüşülmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde vali herkes gelip oynayabilir dedi. Baktılar oluyor. Yani bu iş böyledir aslında. Yani şeyi o kamuoyunu küçük küçük oluşturmaya başlarsın ama en başında bir kolektif akıl yatar. Yani
Değil mi?
biz görüyoruz ki EuroLeague kolektif, yani EuroLeague dediğimiz organizasyon 18 EuroLeague takımı, 30 küsur EuroCup takımıyla böyle 55 takımlık falan büyük bir şey, havuz. Hani bu takımlar, 55 takımın kolektif aklı sadece 11 takım, ki 11 takımda şampiyon olmak için para harcayan ve gördüğümüz üzere şampiyon olmadığımız seneyi daha fazla oynamayalım diyen takımlar. Ki buradaki sıkıntı da, bir sıkıntı da şu. Mesela EuroLeague şu an bir kazanç üretmediği için takımlara, yani şampiyon olunmadığı müddetçe takımlar EuroLeague'de bir şey kazanmadıkları için takımların EuroLeague'den vazgeçmesi çok kolay olmuş. Bu çok büyük bir sıkıntı bence bir lig organizasyonu
Aynen.
açısından. Hatta belki de en fazla gözümüzün önüne döktüğü gerçek bu. Eğer EuroLeague, yani EuroLeague katılan takımlara, A lisanslı takımlarına, ki bu A lisanslı takımlar ligin %80 maaşını dağıtıyorlar. Ortalama bütçeleri şimdi bakıyorum en az 15 milyondur bu takımların. 11
Evet,
takım 15 milyon.
düşürüyordur biraz yani. Onun dışında 15 milyondan az bütçesi olan takım yoktur herhalde. Belki Maccabi de bu seneki bütçesi biraz daha düşük olabilir.
Yani 200 milyon, neredeyse toplam 200 milyon harcayan 11 takım, eğer şampiyon olamayacaksak bu ligi oynamayalım, gerek yok demişler. Ya yani bence bu EuroLeague'in bu yönetim şeklinin, biçiminin iflasıdır bence bu karar. Yani ne akıl koyabiliyorlar, ne kazandırabiliyorlar. Yani ve ortaya bir plan bile, oyuncularını ikna edecek bir plan bile koyamıyorlar.
Yani
Öyleyse bu lig neden her sezon 300 milyon dolar harcıyor?
senato tipi temsili demokrasi Euroleague özelinde çökmüştür diyebilir miyiz Fethi Hocam?
Kesinlikle ya. Yani bunun üzerinden hakikaten kitap yazılır ya. Yani EuroLeague yönetimi hakikaten bu sefer çığır açtılar yani, kötü yönetim konusunda. Zaten kötü bir yönetimdi.
Evet.
Bu arada yani dinleyen Fenerbahçeli arkadaşlar lütfen kusura bakmasın. Ben hani Galatasaray çeyrek final oynarken de EuroLeague yönetimine çok sallayan bir insandım.
Fenerbahçe şampiyonluğunda da yani eleştirilecek bir sürü tarafı var.
Tabii ki.
Yani
Tabii ki.
o büyük ilgiyi ya bir ülkenin yaşadığı çok büyük ilgiyi de çok güzel yönetemeyen bir organizasyon. Yani Fenerbahçe'nin şimdi mesela 2 senedir basketbolda işte biraz sallantıya girince takım başarısı şubeyi kapatsak mı? Ya şubeyi küçültsek mi? Çünkü çok zarar ediyor. Camia tarafından da söyleten bir hale geliyor aslında. Euroleague'in bu işi kazanca dönüştürememesi.
Tabii canım, şimdi mesela o, mesela hadi basket şubeyi kapatalım diyen arkadaşlar, mesela Fenerbahçe içinde öyle bir klik var ya,
Hı.
o adamlara argüman şimdi bu.
Tabii canım. Yani
Bir
çok
virüs
da
çıktı, bir virüs çıktı, kimsenin umurunda olmadı, Süper Lig bile oynanıyor diyecekler yani.
doğru.
Yani bu hakikaten şey, şekli yani iptal edilebilir bence. Yani bu arada yani gündem podcast'ine çıkıyoruz. Bir aydır konuşuyoruz. Bence dünyanın üzerindeki tüm organizasyonlar iptal edilmeli. En
Bence de.
azından bu sene için. Ama bunun bu şekilde olmuş olması çok çok büyük bir şey, yönetememezlik sıkıntısı.
Eylül'e kadar bir işlere reset atıp her şeyi beyaz sezonu ilan edip Eylül'de tekrardan başlayabilirdik ama işte işin gelir kısmına baktığımızda da bunu çok mümkün kılamıyormuş demek ki. Yani çok yerde bu başladılar. Yani ben anlamıyorum ama bu sefer bazı ülkeler de bu işe hadi başlıyoruz dediğinde de önüne de geçmeye çok gerek yok. Ama işte EuroLeague'in unutulmaması gereken bir şey uluslararası organizasyon. Yani tek bir şehirde oynatsam bile atıyorum şimdi mesela hani Disney modeli var ya Türkiye'de aklıma gelen bir yer var. Antalya'da Belek'teki bir otel. Çok güzel bir basketbol sahası var. Hatta uluslararası turnuvalar da oynanıyor orada. Ve ya büyük bir otel. Ama işte bu otele CSK Top 8 oynanacak diye düşünelim bir de. İlk 8 takım. Hani o arada 9'uncunun 10'uncunun bir galibiyet geriden gelmesini de yok sayarak. İlk 8'i oraya koyduğumuzda CSK Türkiye kurallarına tabi kalmak zorunda. Onun dışında Barcelona, Real Madrid bu kurallara tabi kalmak zorunda. Bu NBA'de de yine eyaletlere göre kurallarda vesaire farklılık var ama en azından organizasyonun da alacağı kararlarla bir ayrıcalık şansı şey ayrıcalık sunması mümkün. Türkiye'de bu ayrıcalığı sunma şansı yok. Yani ülke ayağa kalkar.
Yani.
Zaten yani işler pamuk ipliğinde gidiyor. Çoğu insanı kuralları uydururken sıkıntı yaşıyoruz. Ya bir de biz niye durduk olur? Yani benim aklıma gelen şu an bu. Yani bu uluslararası organizasyonda nerede yaparsan yap, toplum eğer bu organizasyonu bir şehire sunarsa o ülkede sıkıntı yaratır. Ya işin sırf bu kısmını düşünüp bile aslında bir şeyleri durdurabilirlerdi. İşi
Yani.
oynayalım
Şimdi
aman olur aman biter miye getirmeden. Ama bunu yapmadılar.
evet. Yani iptal etmenin çok çok daha iyi yolları vardı ve EuroLeague yine en kötüsünü becerdi. Bu kısmını özetle böyle geçelim.
Ha,
Şimdi
bir de şu var. 18 takımsa neden bitirdik bu sezonu? Yani
yani
o da ayrı bir boyut. Çünkü abi ulusal ligler falan da bitti ki komple. NBA'ye gidebilecekler. NBA'in de daha ne olacağı belli değil. En azından NBA başlayana kadar bir dursaydın, NBA başlamaya karar verdi. Hani orada kontratlar bir anda böyle domino etkisi olacak ya. Euroleague'den 8-10 oyuncu gidecek vesaire. Yani en azından
aynen.
NBA kararını bekleyip o domino etkisi oluşur mu oluşmaz mı görüp yine biraz bekletebilirlerdi iptal kararını.
Yani en azından oyuncuları kesin bir şekilde ikna edemedikleri çok ortada. O çok büyük şey olmuş gibi duruyor. Etken olmuş gibi duruyor. Şimdi asıl üzerinde durulması gereken karar şu. 18 takım kararı. 18 takımla aynı şekilde devam edecek olması kararı. Şimdi 11 takım önümüzdeki sezon Alba Berlin geçen sezon Euro Cup şeyiyle gelmişti, slotuyla gelmişti. Kızılyıldız geçen sezon Sırbistan Adriyatik Ligi lisansıyla gelmişti. Kimki Rus Ligi lisansıyla gelmişti. Zenit şeyle gelmişti, Wild Card'la gelmişti. Valencia Euro Cup şeyiyle lisansıyla gelmişti. Asvel şeyle gelmişti. Wild Card'la Bayern Münih'te Alman Ligi lisansıyla gelmiş. Şimdi bu liglerin Alman Ligi bir sezon sonu turnuvası oynayacağını açıkladı. Ancak bunun şampiyonluk yerine geçip geçmeyeceği şey değil. Belli değil. Ve birkaç oyuncu da oynamayacağını açıkladı o turnuvada. Şimdi bu karar verilmeden Bayern Münih'i içeri aldılar. Zenit'in ve Asvel'in birer senelik Wild Card hakları 2 senelik oldu. Alba Berlin geçen bu sezon oynamadığı Euro Cup'ın hakkıyla önümüzdeki sezon yine EuroLeague'de oynuyor olacak. Kimki'nin Rus Ligi'ndeki, hoş Rus Ligi'nde Kimki liderdi galiba zaten ama geçen sezonunki hak bu sene de taşınmış oldu. Kızılyıldız Adriyatik Ligi'nde çok kötü gidiyordu. Partizan orada da oranın lisansını da alabilirdi Partizan. O hakkı da kaybettiler. Şimdi buradaki şeyi zaten çok konuştuk. Hani 15 dakikadır onu konuşuyoruz. Buradaki çarpıklığı. Hani 11 takım, geri kalan 40 takımın, hatta yani 8 takıma inmişti Euro Cup. O 15 takımın kaderine karar vermiş oldu baktığımız zaman. Bu takımlar içinde tabii ki bir şey uyandıracak. Mesela Partizan yönetiminden ben 1-2 saat içinde açıklama bekliyorum. Ki Partizan genel menajeri geçtiğimiz günlerde çıkıp önümüzdeki sezon ne olursa olsun EuroLeague'de oynamayı bekliyoruz demişti. Hani çok net bir şekilde bu yönde bir karar istediklerini açıklamışlardı. Ki adamlar haklılar. Şu anki Euro Cup'ın final favorilerinden biriydi. Adriyatik Ligi'nin favorilerinden biriydi ve ikisinden birinde en azından şey alacak gibi duruyorlardı. Lisans alacak gibi duruyorlardı. Ancak adamların 6 aylık emeği boşa gitti. Sence buradaki bu abukluk İşte Euro Cup'ta devam edemeyen işte Unix Kazan gibi, Partizan gibi ya da bu sezon çok iyi bir sezon geçirip son 8'e kalan Prometheus gibi, Virtus Bologna gibi ki inanılmaz para harcıyorlardı Theodos için,
Ya
Markov
Bologna
için.
ve Partizan aslında hadi mesela herkesin final beklentisi bu iki takım.
Yani
En Euro Cup'tan sekip gelmesi beklenen iki takım onlar. Yani onlar
sen bu iki
açısından
takımın, bu takımların FIBA Şampiyonlar Ligi'ne kayabileceğini düşünüyor musun?
Bologna ve Partizan açısından biz bunu cumartesi günü bir öngörü konuşması yaparken Bologna ve Partizan'ın geçeceğini düşünmemiştim ama şu öfkeyle ki bu karar da bu arada FED değişebilir. Çünkü yani Euroleague yönetimi hakikaten çok yumuşak. dirayetli bir duruş sergilemiyor. Yani bugün 18 çıkar, onu 2 hafta sonra Şampiyonlar Ligi'ne büyük bir kayış bekliyorum. Bekliyorum yani, çok net. Hani o özelde Partizan, Bologna vesaire özelinde olmasa da takımlar açısından bekliyorum. En azından elimizde para yatıran takımları kaybetmeyelim diye 20 takıma tekrar çıkarabilirler. Ama genel olarak ben çok net büyük kayış bekliyorum. Yani çünkü önden Euroleague'in takımlara toplam verebildiği gelir kadar gelir vaat ediyor organizasyon. Yani bu bütçesini şeyle böyle pirinç ayıklar gibi nokta nokta hesaplayan takımlar için çok kıymetli bir para. Yani vaat edilen şeyi bir yoluna oturtup herhangi bir kriz durumunda vaat edilen şeyi tamamen iptal eden, kararının arkasında, statüsünün arkasında duramayan bir kurum var. Neye güvenip devam edecekler ki Euro Cup'ta?
Tabii yani. Yok bir
Yani o
de
yüzden
Avrupa basketbolu zaten büyük bir maddi krizde. Hani muhtemelen Partizan'ın kafada oh girsek para işte EuroLeague'de biraz gelir artsa biraz yatırım daha ya öyle şeyler vardır muhtemelen. Sen direkt hani böyle bir şey olur mu canım yani düşünsene bir hani bu hakikaten bankanın hortumlanması gibi bir şey. Düşünsene paranı bankaya yatırıyorsun faiz alacağım diye. Banka diyor ki bir süre sonra yok öyle bir şey. Gitti. Böyle bir şey olur mu hakikaten? Hakikaten dolandırıcılık bu yani. Dava açsa falan kazanır Partizan.
mesela işte Darüşşafaka önden gitti. Daha yani ilk giden
Evet.
takımlardan biri oldu Türkiye üzerinde. Biz de hani gündemi çok daha rahat takip edebildik ilk pandemi zamanlarında. Bologna'nın 2 hafta karantinada kalması gerektiği için Sırbistan'da oynandı. Yani tamam, şükür yani bir sağlık sıkıntısı çıkmadı vesaire, ama ya en azından orada bir takıma ev sahibi avantajını komple kaybettirecek bir düzen içerisine girdi Euroleague organizasyonu. İşleri bir an önce yoluna sokabilmek için. Bu mesela bir takıma verilmiş büyük bir zarardı. Ve Darüşşafaka belli ki yani hemen BCL'ye geçerken bunu unutmamış. Yani
Tabii
direkt
ki.
kararını vermiş. O gün vermiş yani kararını.
Ki Darüşşafaka da yani bu organizasyonun iki önceki şampiyonu yani.
Aynen
Deve dişi gibi takım Darüşşafaka.
öyle yani, kaybetmesi ve yatırımı da en azından belli bir seviyede tutsa da ödeme sıkıntısı yaşatmıyor. Yine
Aynen.
bir şekilde seyirci organizasyonunu düzgün.
Salonu var.
Evet, yani harika bir salonu var hatta. Yani Avrupa
Yani.
maçlarını oynadıkları salon harika. Yani organizasyona bu kadar katkı verebilen bir takımı direkt kaybetti. Ellerinden kaçırdılar.
Ya ben şöyle söyleyeyim. Ben bir sezon medyada çalıştım. İçinde bulunduğum en iyi organizasyon Darüşşafaka'ya aitti. Yani şey
Evet.
olarak, insan ilişkileri olarak, basın olarak, salon olarak, işte o salonun altyapısı olarak inanılmaz iyi bir organizasyon taktiğe geçti. Şimdi geçtiğimiz haftalarda bir haber okumuştuk Sportando kaynaklı. Basketbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ı alabilmek için çok ısrarlı davranıyormuş. Ancak Galatasaray Euro Cup'la uzun süreli bir sözleşme imzalamak istiyor diye bir bilgi vermişti Sportando. Şimdi mesela bu karardan sonra Galatasaray organizasyonu ki Galatasaray da bu Euro Cup liginin yeni eski şampiyonlarından biri. Ve muhtemelen Euro Cup'ın en büyük taraftara sahip o şeyi. Organizasyonu. Ve bu karardan sonra mesela Galatasaray'ın adalet duygusu şey olursa ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne geçmeye dair bir bir karar alırsa bu hakikaten Türkiye'den iki tane iyi para koyan en azından son senelerde maaş sıkıntısı yaşamayan, taraftara sahip olan, salona sahip olan iki organizasyonun, iki eski EuroLeague çeyrek finalistinin, iki eski Euro Cup şampiyonunun direkt Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi demek olacak. Ve bu büyük bir şeyi yaratabilir. Çığ
Akış.
yaratabilir Euro şeye doğru, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne doğru.
Ya aynısı mesela İspanya için geçerli. Bilbao Basket herhalde yani Euroleague dışı bir turnuvada oynayacağını düşünmediğin kulüp yine 20 15 gün önce geçişini açıkladı. Ritas
Geçen
yine
sene
aynı şekilde.
Broze Bamberg.
Evet.
Yani
Bamberg işte çok o etkiyi yaratamadı turnuvada. Biraz sallantıda bir sezon geçirdiler. Ama bu sene Ritas, yani Ritas'ın varlığı herhangi bir Avrupa turnuvasında yeterli bir şey. Yani hani en üst seviye değil ama onun alt seviyeler için organizasyon kalitesi istikrarıyla her zaman ilgi çekici bir takım. Yani bu akış bence kesinlikle devam edecek. Partizan ve Bologna,
yani.
bence özellikle Partizan, çünkü Kızıl Yıldız bir de organizasyon içerisinde kaldı ya. Özellikle
Evet.
Partizan koçbaşıyla Euroleague kapılarını zorlamaya devam edecektir. Ama iddiası o iki kulüp kadar olmayan takımlardan ben yavaş yavaş geçişler bekliyorum.
Yani en şeyi de mantıklısı da o gözüküyor açıkçası konuşmak gerekirse. Ki bu 2 sene önce Panathinaikos, yani senin şeyi bağlamak istiyorum lafı. Biliyorsun 2 sene önce Fenerbahçe Panathinaikos serisinden sonra başkanları Panathinaikos'un ceza aldıktan sonra Panathinaikos yönetimi Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne gideriz ha diye bir korkutma gözdağı verdikten sonra o cezalar yumuşatılmıştı. Yani önümüzdeki günlerde Bologna ve Partizan cephesinden şey görebiliriz. Hani biraz göz korkutma, biraz gidiyoruz
Olabilir.
ağlar görebiliriz. Ancak yine büyük ölçekte baktığımız zaman bu hani hakikaten Euro Cup'ta baş altı kalmış. İyi organizasyonların Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne gidişi Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni net bir şekilde Avrupa'nın en büyük ikinci kupası yapabilir. Ve Basketbol Şampiyonlar Ligi aynı parayı dağıtıyorken ikinci kupa olursa o hakikaten ulemin açıklayamayacağı bir şey olur kendi paydaşlarına.
Yani zaten ULEP işin Euro Cup BC ile inatlaşmasında biraz da kibirle de hareket etmişti. Yani benim takip edebildiğim kadarıyla. Yani milli takım oynama konusunda iki tarafın da haklı argümanları var. Buna bir şey demiyorum. Ama Euro Cup'ı baya baya üstün kabul ediyorlardı ve yanaşmıyorlardı bile FIBA'ya. Yani bu kadar kibrin altını dolduramadığın zaman, sonuçta FIBA organizasyonu bütün ülkelerde temsilciliği olan ve yani şu dönemde ödül açıklama konusunda bile hiç tereddüt etmeden çat diye o açıklamayı koyabilecek güçte bir organizasyonken çok çok rahat önüne geçmesi hiç de şaşırtıcı bir şey değil aslında. Sen ne
Yani
düşünüyorsun onu?
o kibir kısmında şöyleydi. 2 sene önce birleşmeyi düşünüyorlardı. Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonumuza Euroleague'den spot istiyoruz dedi. ULEB yönetimi de olmaz anca Eurocup'tan spot verebiliriz şampiyonumuza dedi. Hani yani o derece aymazlık. Yani şey olmayacak mı? Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu çıkıp gelse almayacağım mı Eurocup'a? Yani
Yani.
neyse biraz sorular üstünden gitmek istiyorum. Şimdi bizim
Tamam.
başlıklarımız biraz doldu. Ve aslında gelmek istediğim konuya doğru geliyor şeyler sorularda. Mesela Musa Kahraman sormuş. Nick'inden anladığım kadarıyla ismi o. Benim attığım tweet'ten bahsetmiş. Demiş ki Larkin'le Miss için gidebileceğini söylemişim. Onu kastetmiştim evet. Efes nasıl bir yol izlemeli bundan sonra demiş. Şimdi bir de bunu konuşmak lazım. Anadolu Efes bu sezon İnanılmaz iyi bir sezon geçirirken oyuncularının kontratları NBA çıkışlıyken birden bu sezonu ellerin içindeyken kayboldu. Ne Süper Lig devam etti, ne Euroleague devam etti. Şimdi Larkin'le bir sözleşme imzalanması gündemde imzalandı dendi. O görüşülme devam ediliyor ancak imzalanmadı diye yalanladı Ergin Ataman.
Bir
Larkin
de
biraz daha
şöyle bir şey var. Bir de şöyle de bir şey var Feth. Ya imzalansa bile NBA çıkışsız bir sözleşme imzalamak Larkin özelinde çok kolay değil. Yani bunu Avrupa'da herhangi bir kulübün yapabilecek imkanı olduğunu sanmıyorum.
Ya
Sen ne
evet.
düşünüyorsun?
Tabii
Yani
canım Shane Larkin ya bu arada şunu söylemek lazım. Larkin'i EuroLeague'de tutan zaten adamın oynamak istiyor olması.
evet.
Larkin zaten mesela şimdi bir de işin o tarafı var. EuroLeague burada hakikaten çok kötü bir sınav verdiyse, hani hakikaten oyuncuları ikna edemediyse, Shane Larkin ben buradaki organizasyonda kalmak yerine NBA'de paşa paşa takılırım diyebilir.
Şey olmaz. Yani.
Yani bu şeyde o çok bahsedildi. Mesela Ekpe Udoğan gidişinde de bu çok konuşulmuştu. NBA ile EuroLeague organizasyonları arasındaki makas o kadar açılıyor ki oyuncular oynamamak pahasına, ki Amerikalı bu oyuncuların çoğu da hani evlerinde yaşıyorlar. EuroLeague'i bırakıp gidiyorlar ve bu sürecin işleyişi bu olayı da hızlandırabilir. Mesela Larkin böyle bir karar alırsa şaşırmam. Ki Larkin'e Amerika'dan birçok ilgi olduğu açık. En azından ben şey hani Amerika'dan takip ettiğim kadarıyla Boston Celtics'in Larkin'i geri almak istediğini biliyorum. Yani ki Larkin'i geçen senenin ortasına kadar da istiyordu Boston Celtics. Eğer kontratından çıkabilseydi o Larkin'in Türkiye'ye alışamadığı dönemde de geri almak istiyordu. Şimdi Larkin bu organizasyon zaafından şey yapabilir. Hani organizasyon zaafı olmasa bile alabilir onu. NBA alabilir onu. Vasile Mislić'in konusu da şöyle. Vasile Mislić'in draft hakları Philadelphia'da. Vasile Mislić de Larkin gibi oynama garantisi istiyor. Ancak Philadelphia'nın guard rotasyonunun da şu an Raul Neto var. Ve bence Vasile Mislić Raul Neto'dan çok daha iyi bir oyuncu.
Evet, yani Mitsic şu an o garantiyi istiyorum diye ısrar etmek yerine ben zaten içeride yolumu bulurum dese
aynen gidecek yani.
Direkt atar imzayı. 10. maçtan sonra falan böyle süreler artar böyle. Her gün rotasyondaki süreler 1-2 artmaya başlar.
Ya da şunu diyeyim, hani mesela Philadelphia o garantiyi vermedi diyelim. Vasile Mitsic izlenmeyen oyuncu değil artık, öyle bir şey kalmadı.
Evet.
Draft günü haklarını takaslasa Philadelphia ikinci tur karşılığında istediğine gönderebilir. Yani Mislić Philadelphia'ya imza atacak diye bir şey de yok. Mesela Boston Celtics'e gönderse haklarını. Yine Celtics Larkin'i alamasa mesela, ama Mislić'i alabilir. Yani sonuçta bu iki oyuncu NBA'de çok rahat rol alabilecek oyuncular. Ve ikisini de kaybetmenin eşiğinde şimdi Anadolu Efes. Şampiyon olacağı sezonun içinde. Yani şampiyonluğa giderken birden önümüzdeki sezon en iyi iki oyuncusunu takımda bulamıyor olacak.
Yani şimdi düşününce Larkin zaten hani ya herhalde hiç tartışmasız uzun süre sonra ilk MVP çıkaran sezon oldu değil mi bu?
Evet.
Yani şu da olsa mı dedirtmeden.
Yani Doncic'in mesela MVP sezonu öyleydi biraz.
Hı. Ama bu kadar da dominant değildi ya.
Tabii. Yani Doncic'in MVP sezonunda Kalates mi olsa acaba falan dönüyordu yani.
Bir de Larkin'den sonra en iyi kısa kimdir diye konuşsan EuroLeague'de Mitsic dersin.
Aynen.
yani bu ikiliyi kaybedip, ki çok çok yüksek ihtimal. Yani inşallah kalırlar. İnşallah tabii burada ki izleriz. Yani hiç öyle aman Efes güçlü olmasın taraftar yapayım değil. Ben seyrime bakarım. Yani hani Fenerbahçe bulsun cevap verecek kadro düzenini. O benim derdim değil. İnşallah kalırlar ama yani bu hikayenin böyle bitmesi, ben gerçekten çok üzüldüm Efes için.
Evet, o yani, evet.
Yani ne olur, nasıl bir yol çizerler? Bu tamamen iki oyuncunun kararına bağlı maalesef.
Şimdi soru
üzerine nasıl bir yol çizer? Yine ya büyük ihtimalle Larkin benzeri bir oyuncu. En azından oyun tipinde skora kolay ulaşan ama savunmadan da kolay düşmeyen. Bunu da bulmak kolay değil ya.
Evet yani.
En yüksek seviyelerdeki Larkin'in yani çok kısa olmasa herhalde bu NBA size'ına göre geçen senede çok çok rahat o istatistikleriyle istediği süreyi bulurdu. Bence takımlar bir 15 haftayla karar vermeyelim backup guard yapmaya diye Larkin'e iyi yaklaşmadılar. Yoksa geçen sene de bulurdu yani istediği rolü.
Ya Larkin'in son NBA sezonu da çok iyiydi yani Larkin'in.
Evet. Bulamıyorum ben de zaten. Boston'da gayet iyiydi ya.
Ya şey oldu. Bizim işte lüks vergisine çıkma düşme vardı. Vanamaker'da 30 yaşında çaylak olduğu için 700 bine falan oynadı. O vergiden düşüldü Larkin'in kontratı. Hani Larkin evet. Vanamaker değiştirdiğini Boston lüks vergisi ödememek için yaptı. Şimdi o kadar büyük kontratı yok. Hani şey olmadığı için. Horford'la Kyrie Irving çıktığı için. Kolay kolay alabilir içeri Larkin'i. Eğer kadroyu boşaltabilirse. Peki Efes'in geleceği bu iki oyuncunun gidiş kararına belli olacak. Ve bu iki oyuncunun ikame edilmesi de zor. Hani orada Efes'in tekrar bir yapı kuracağı açık. Bir de Fenerbahçe'yi konuşmak gerekirse Obradovic'in kontratı bitiyor ve şu an 25 Mayıs, hala bir açıklık yok ne olacağına dair. Sen Fenerbahçe'nin geleceğini nasıl düşünüyorsun?
Vallahi ya ilk önce işin ilk tarafı zaten koçun kalmasından öte bir de bütçe ne olacak yani. Orası da çok sallantıda. Yani sponsor kim olacak? Zaten kulübün sponsoru başkandı. Fenerbahçe yani bu başarılı Türkiye için yani Türkiye'de görülmemiş bu basketbol başarısını altını dolduracak bir sponsor bulamadı. Yani Aziz Yıldırım döneminden sonra ben bunun çok daha yükseleceğini düşünüyordum Ali Koç'la ki seçim dönemi benzer vaatleri de vardı ama bulamayıp kendi sponsor olmak zorunda kaldı. Yani kulübün bir sponsoru yok. Onun dışında ben hani şu anda herhangi bir global ya da yerel bir şirketin de büyük bir basketbol takımına 8-10 milyon euro verip sponsor olacak cesarette sahip olduğunu düşünmüyorum. Yani bu ekonomik durumda kolay değil. Ve kulüp de aynı zamanda çok fazla sıkıntı içerisinde. Kulübün de aktarabileceği bir para yok. Yani ben Obradovic için çok bütçe isterim ısrarında olduğunu da düşünmüyorum. Yani bunu mesela insanlar niye böyle kabulleniyorlar? Fenerbahçe kariyerinde çok fazla ağzından bütçe lafı çıkmayan bir adamı niye böyle kabulleniyorlar? Onu da anlamıyorum herhalde. Yani kapılar arkasında konuşulur ya da hani oyuncu kalitesini Obradovic geldiğinde yükseltip şampiyonluğa koşmak zorunda olduğun için yani yüksek bütçe istiyor diye önümüze geliyor. Yani bunu kırmak çok zor Fenerbahçe'de bu saatten sonra. O yüzden ben Obradovic'in devam edeceğini hissediyorum sadece ama mantıklı bakınca devam edeceğini düşünmüyorum ve bayağı büyük bir küçülme de gelir herhalde Fenerbahçe'de. Çünkü Sulukas'ın Olympiakos'a gideceği haberleri çıktı. Datome ve Kalinic'le vedalaşabileceğine dair haberler çıktı. Ya bu üçlü zaten temel parçanın en önemli dişlileri. Ya bunlar dağıldıktan sonra yine benzer bütçelerde oyuncularla devam edilir mi? Ya bence çok da gerek yok. İlla da çok yüksek bütçeler olacak ve Fenerbahçe her sene EuroLeague'de en tepeye oynayacak. Oynamak zorunda da değil yani. Bir de bunu deneyelim.
Ya.
Koç ya. Dışında da söylüyorum tabii bunu. Hani bu 6 yıllık birlikte 6 yıl değil mi lan? 5
7 olabilir.
Yok. Neyse 6 yıl ya 6 yıl. Bu 6 yıllık birlikteliğin böyle yarıda kesilmesi kötü. Ama umarım devamı da gelir. Ama gelmezse de çok fazla Yasikevicius'u zorlayacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Ondan sonrasına da bakılır.
Ya şimdi benim aklımda şu var. Bu arada 6 yıl 2012-2013'te şey vardı. 2012-2013'te Ertuğrul Erdoğan bitirdi sezonu Fenerbahçe'de. Şimdi şu var. Fenerbahçe yönetimi Obradovic'i ikna edemiyorsa kalmaya ki hani karşılıklı açıklamalardan anladığımız kadarıyla, okuyabildiğimiz kadarıyla iki tarafta beraber çalışmak istiyor ancak bütçenin ne olacağını anlaşamıyorlar şu ana kadar.
Hı hı.
Ama maaş bütçesi, ama Obradovic'in kendi bütçesi. Hani iki taraftan da sorunun iki tarafta da olduğuna dair şeyler duyuyoruz. Sen de duymuşsundur illa.
İlla.
Obradovic'e bütçe ve kendi maaş olarak ikna edemeyen Fenerbahçe yönetimi Yasikevicius'u nasıl ikna edecek?
İlgi burada. Sevgi burada. İsteyeceğin takımı burada gel 3 senede kur. Taraftar seni istiyor. Dolu salonu oynayacaksın. Ve burası senin için şampiyonluğa daha rahat oynayabileceğin bir ortam.
Fenerbahçe bütçe düşürüyorken Jalgiristan daha bir ortam mı olur? Çekici.
Anca Yasikevicius'la olur. Eğer ya o da değil. Taraftar seviyor diye başka bir sebebi yok. Yasikevicius geldi 10 haftada tepe taklak gittim. Bomboş kalır Ülker Arena. O ayrı.
Tabii.
Ama kombine satmak istiyorsan Obradovic yokluğunda ilk gideceğin isim Yasikevicius. Hatta böyle bir ay falan kapısında yatman lazım. Başka alternatiflere gitmen için. Yani yapılabilecek her şeyi zorlaman lazım ki en azından ya düşününce az bu salon geliri yok Fenerbahçe'nin.
Hani, tabii ki.
Yani bundan vazgeçersen zaten tepe taklak gidersin. Ya yani onu önüne varamazsın. Bir de abi kaç sene farklı hocalarla, farklı sistemlerle Fenerbahçe Obradoviç öncesinde de az buz para harcamıyordu. Olmuyordu yani. Ya yani bu birliktelik onun sayesinde sağlandı. Bu istikrar. Yani ilk temelde onun sayesinde sağlandı. Ha. Transfer hataları oldu vesaire ama bunları Fenerbahçe öncesinde de yaşıyordu. Ya bu yaşanan şeyden dönüp artık biz bir basketbol ekolüyüz diyorsan o zaman ekolü devam ettirebilecek yine iyi bir koça gitmen lazım. Bir de taraftara da Obradoviç'in kaybını unutturmak için yine tamam ne yapalım işte ona gücümüz yetmiyordu artık gücümüz yeten sizin istediğinizi getirdik demen lazım. O kazan
Anladım.
illa kalkacak çünkü Obradoviç gittiğinde. Yani sen
Anladım.
o isyanı bastıracaksan en azından az bir sus payı vermen lazım.
Anladım.
Önüne geçemezsin.
Anladım. Anadolu Efes bir 10 dakika önce bir tane resim açıklama yayınlamış. Sen konuşurken az önce ben açıklamayı okudum. Bizim temennimiz bu sezonun tamamlanması yönündeydi ancak sağlık hiçbir şeyin önünde değil. En büyük temennimiz bu salgının kısa sürede bitmesidir. Biz bu sezonun boşa oynandığını düşünmüyoruz. Biz partnerlerimizle, taraftarlarımızla, oyuncularımızla, çalışanlarımızla bu dönemi çok iyi geçirdik. Ülkeyi çok iyi temsil ettik. Ve sonra da dünya genelinde bu salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına bir kez daha şükranlarını sunup önümüzdeki sezon şampiyonluğa tekrar oynayacaklarını belirtmiş Anadolu Efes yönetimi. Hani çok ağır başlı bir isyan
Anadolu
içermeyen bir.
kurum olarak ne kadar güzel açıklamalar yapıyor ya. Ne kadar
Evet.
yani. Lig konusunda da böyleydi.
Anadolu Efes uzun zamandır zaten bu şey olarak, organizasyon yönetimi olarak tabii ki yani az önce dediğimi şey yapmak için diyorum ya, Darüşşafaka'yı ayrı bir kısma koyuyorum. Özellikle şeyin çalıştığı dönemde. Darüşşafaka'nın basın sorumlusu kimdi EuroCup senesinde?
Bilmiyorum valla
O
şu an
kes yapıyor
hatırlamıyorum.
şimdi adam ama dur hatırlayayım. Neyse birazdan hatırlarsam söylerim. Hani şeydi çok iyiydi Darüşşafaka'nın şey ama Anadolu Efes'te bu kurumsal kimliği oluşturabilmiş organizasyonlarımızdan biri.
3 senedir
Sorulardan
arkalar valla. Yani 3 senedir yani o şey kötü gittikleri sene de bir taraftar birliği sağlamaya çalışıyorlardı. Onu bence sağladılar o sene. Bir güzel bir kitle oluşturdular. Sonra başarıyla da kitleyi sabit hale getirdiler ve ya didişen bir kültür yine Efes biraz didişen bir kültür içindeydi. Geçen sene final serisinde yaşananları ayrı tutuyorum. Ayrıca finalde yaşananları ayrı tutuyorum. Kurumun iletişim kültürü ve bence ilgi üzerlerinde sabit tutma yöntemleri çok başarılı. Helal olsun yani.
kesinlikle. Sorulardan devam ediyorum. Orhan İleri sormuş. CSK lider ve favori olsa sezon iptal edilir miydi?
Ya şimdi CSK'nın da bir kaybı oldu aslında. Doktorlarını kaybettiler. Takım doktor rahmetli oldu. CSK'nın Euroleague'de bu kadar ya edilirdi bence ya. Barcelona ve İspanyol takımları kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum ben CSK'nın. Sen ne düşünüyorsun?
Ya ben de CSK'nın o kadar sürekli bahsedildiği kadar büyük bir güce hasıl olduğunu düşünmüyorum Euroleague içinde.
Para gücü var. Kadro hep üst seviye.
O kadardır.
Yani.
Sorulardan devam ediyorum. Kubilay Gökkaya sormuş. İlk soruyu geçiyorum. İkinci sorum bu kadar çarpık bu kadar çarpık Euroleague yapısında değişime neden olur mu demiş.
Olur.
Bence de olması lazım.
Yani Euroleague yapısı dediğimizden hani ikisini iki kupayı ayrı düşünmemek lazım. Eurocup'un güç kaybedeceği kesin. Çok büyük güç kaybedecek hatta.
Evet. Yani burada Eurocup'u çok da önemsemediklerini yazıyla ilan etmiş oldular. O şey oldu. O kötü oldu. İki tane Larkin'in rekorları ne olacak diye bir soru gelmiş. O muhtemelen işte bu yarıda kalan sezonun en güzel anısı olarak kalacak. Efes
Evet.
taraftarına da, basketbol severlere de.
Ya biz futbolda da benzer geyiği yapıyorduk. İşte Galatasaray Fener'i yenmemiş olacak falan filan. Ya bunların şey olmaz.
Tabii canım.
önüne geçilmez yani. O seri o oynandı ve bitti.
Ya
Rekor olarak da kalır her zaman.
benden o yani istediği kadar iptal etsinler. Benden o gün yaşadıkları mutluluğu alamayacaklarına göre
Aynen öyle.
yani onun bir anlamı yok.
Ya 30 sene sonra falan da zaten hani Larkin'in rekorunu da bir geçen olur. 30 sene sonra orada Larkin görmezler. Başka bir oyuncuyu görürler zaten. Yani o zamanı düşünüyorsak da çok da düşünmeye gerek yok ki. Sabit de kalır ya bence rekorlar. Ne diyorsun Fed bu
Tabii
işe ya?
tabii. Onlar devam eder bence.
Yani komple kariyerleri gen oyuncunun yani ne bileyim maç kolikte o seneyi herkes boş mu geçecek iptalliklerde falan.
Yok canım yok sanmıyorum öyle bir şey olduğunu.
Bence de.
Palermo Human Behavior sormuş. İptal kararını doğru buluyorum ancak 18 takımla aynı şekilde devam etmesi kötü bir karar değil mi? Çok güzel üstüne konuştuk.
Evet.
Bizce skandal bir karar. Evet olağanüstü süreç şu yaşananlar ama Bologna, Partizan gibi takımlar Zenit'ten daha çok hak etmiyor mu orada olmayı? Evet. Yani
Ya.
bu işin bu kısmını konuşmadık ama Zenit hiçbir şeyden geçmedi bu lige girerken. Hiçbir başarı kıstasından geçmedi. Zenit parasını verdi, şeyi aldı. Wildcard'ı. Amiyane tabirle.
Ya
Şimdi
oraya bir başarı anlamında bir şey sokmadı, bir hikayesi yok. Bir taraftar kitlesi yine maçları çok boş geçmiyordu da. Yine kitle açısından böyle bir cezbediciliği yok, bir geçmişi yok. Sponsor eklentisi oldu yani. Ha bunu
takım
daha önce
çok iyi değil.
takımlarından da yaşayan oldu da. Yani gerçekten çok kötü.
Ya dün Uğur Şen'le konuşuyorduk. Ki Uğur'u işte bilenler biliyordur adam. Benim tanıdığım en büyük Avrupa basketbolu şeyi, can kişisi. Dedik acaba Zenit basketbolun şeyi var mı böyle biten bayrak adamı? Yok yani Bandırma kırmızı deyince bile aklı bir basketbolcu geliyor. Zenit Saint Petersburg deyince aklı bir basketbolcu gelmiyor. Benim aklıma Anatoly Timofçuk geldi yani. Düşününce.
Doğru.
Yani Zenit öyle bir organizasyonken Partizan'a bir de Partizan yani. Partizan'la Virtus Bologna diğer iki takımda. Muhtemelen Avrupa'nın en köklü basketbol kültürlerinden ikisi.
Ya oğlum ben hala İtalyan basketbolu deyince aklıma benim Team System Kinder geliyor. Bologna şehri geliyor yani. Yıllardır Milano izliyoruz. Ama İtalyan basketbolu eşittir Bologna yani. Benim yaşlarımdaki çoğu insanda da bu hissediliyordur. Budur yani.
Ya ben de pardon, ben de paşayım yani. Benim aklıma da işte Westermanlı, Bertanslı, Lövenli, Partizan takımı geliyor benim. Bundan
Yani.
6-7 sene önceydi o takım da. Yani ben ilk basketbol izlemeye başladığım zaman Bo McCallum'lu Partizan geliyor benim gözümün önüne de.
Ya Avrupa basketbolunun biraz gelenek vesaire satması lazım. Bir hikaye satması
Evet,
lazım. Yani
evet bak.
kalite
Bunu
satamıyorsan,
bu lafa
kalite
girdiğimi
satamıyorsan.
çok Buraya girersek çok uzun konuşuruz. Ben kesinlikle onu düşünüyorum. Hakikaten bu ligin kalite satma imkanı yok zaten. Atmosfer satmak zorundaydı ve ondan çok erken vazgeçtiler.
Bence de.
Şafak Güloğlu sormuş. Güncel tabloda bir projeksiyon yapılırsa Final Four ve final sizce nasıl olurdu? İyi yayınlar demiş. Yani bu projeksiyonu Bartemu yönetimi bile yapamamış gibi gözüküyor. Hani
Ben bir puan durumu açayım mı? Ben bunun üzerine biraz düşündüm. Seninle işte abi kaydedelim mi muhabbeti yaptıktan sonra. Önüme bir puan açacağım. Nasıl olurduyu bir konuşalım. Çünkü en adaletliği de bulmak lazım böyle yerlerde. Çünkü top 8 tamam hani olsun ama onun altında kalan takımlar yani abi 10-13 galibiyet 6 maç kala. Yani ikili averajları şu an hatırlamıyorum. Ve altındaki 5 takımın 12 galibiyeti var. Kim ki ve Fenerbahçe 13 galibiyette ve altında Zalgiris, Valencia, Olympiakos, Milano ve Baskonya. Yani Fenerbahçe'nin ve Kimki'nin form durumunu düşününce bu iki takım yerine bu takımların kalan 6 maçta olması hiç mantıksız değil. Hadi Kızıl Yıldız 11, onu dışta tutuyorum. NBA için ben bunu hani NBA'yi iyi kötü maç izliyorum denk geldikçe de sizin gibi sizin onda biriniz kadar takip etmiyorum biliyorsun. Siz bir play'in üzerine konuştunuz geçen Aras ve Arma'yla. Ya, o zaman bunu düşünmüştüm. Bence 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yani bu 7 takımı bir şekilde play-in'le top 8'e almak lazımdı. Ondan sonrasına bakmak lazımdı. Yani işin bir adaletli olmasını düşünüyorsa Euroleague. Ama bu nasıl olurdu, nasıl oynanırdı bilmiyorum. Tek şehirde tek maç üzerinden gerekirse bir takımı hani en burada mantıklı senaryo ne biliyor musun? Sen de katılacaksın bilmiyorum. Bu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıralaması var ya. Bunlardan bir takımı yani en tepede kim ki bay geçirip geri kalan takımları şey oynatmak. Play
6-3 mü yapalım?
tıp aynen. Ondan
6-3.
sonra oradan bir takım sokmak. Yani bunlar da tek şehirde tek maç üzerinden oynanacaktı.
Yani
Başka bir
muhtemelen.
yoktu yani.
Muhtemelen. Benim gözüme çarpan başka bir soru yok. Berkay Küçük şimdi sordu.
Bana bir gelen soru vardı bir de.
Bana
Sakarya
gelen.
basket. Aha, ben görmüştüm onu.
Bakayım. Hemen bakıyorum. Bakamıyorum çünkü. Ha. Evet, Sakarya Basket fan sormuş. Teşekkür ederim sorduğu için. FIBA'nın sunduğu ekonomik imkanlar ile bu bence adaletsiz karar birleşince Avrupa kulüp basketbolunda EuroLeague ve EuroCup ne derece kan kaybeder ve bir tür domino etkisi yaşanır mı sizce? Yani yaşanabileceğini düşünüyoruz ve bunun üzerine konuştuk zaten.
Yani bir de şu var abi bak mesela şimdi biz üzerine konuştuk. Hani birkaç buna benzer soru aldık. Yani Euroleague ne kadar kan kaybeder? Ya kulüpler bence şu anda FIBA kapısını aşındırmaya başlamıştır yani. Hani beklediğimizden daha büyük bir geçiş de olabilir.
Ya FIBA muhtemelen aşındırmaya başlamıştır.
Yo bence tam tersi işte hani insanlar bu kadar sizce EuroCup ne kadar kan kaybediyor derken işte kulüpler de bence EuroLeague tarafını terk etmeye başlamış olabilir. Yani mesela FIBA'dan talep gitmiyor olabilir artık kulüpler FIBA'ya gidiyor olabilir. Ki ben bunu belki
Ya
şey öğrenme şansım da olur söylerim sana ya.
ben FIBA yerinde olsam hemen arardım Galatasaray'ı şimdi.
Değil mi?
Yani bak bu sezon 2,5
Konuştu
milyon
var diye
bütçe.
biliyorum ben de ya.
Evet, onu az önce anlatmıştım ancak hani ikna etmeye bir daha arardım. Hani 2,5 milyon bütçe koydunuz. Şimdi burada son 8'e kalmış olsaydınız bile gelemeyecektiniz. Hadi gelin bizde aynı para bizde de var nasıl olsa. Yani
Doğru.
direkt laf o. Yani direkt argüman belli. Aynı para bizde de var nasıl olsa.
Doğru.
Yani. Abi eklemek isteyeceğim bir şey var mı? Konuşmadığımız bir şey var mı?
Yok. Euroleague, bir de sana Furkan bir soru sormuş. Euroleague yönetiminin gelecekte bir gün İspanyollardan alınma ihtimali. Yani şimdi ortaklık yapısına vesaire baktığımızda bu çok kolay gözükmüyor.
Evet.
Ya bir de ulusal global şirket ya bunlara da çok öyle bakmamak lazım. Ben hani onu o
Ya.
kadar görmüyorum. İspanyol, Yunan, Sırp çok o kadar görmüyorum. Sadece yani oralarda biraz daha tabii ki ofisi orada olduğu için biraz daha etkin yani başka bir ülke ayrımı yaptığını düşünmüyorum yani Euroleague.
Benim bildiğim kadarıyla zaten ULEP 11 ortaklı bir şirket. 11 ortak dediğimizde bu ligin lisanslı 11 takımı. Hani yönetim kurulu olduğu zaman Fenerbahçe'nin basketboldan sorumlu şubesi gidiyor hani. Yönetim kurulu. Onlar hissedarı bu şeyin. Ve onlar aynı NBA'deki gibi bir CEO atıyorlar. Bir CEO yerleştiriyorlar. Bu işi yönetsin diye. Bartomeu o CEO. Bartomeu bu ligin federasyon başkanı değil. Hani Bartomeu'nun maaşını bu 11 takım ödüyor. Benim bildiğim kadarıyla. Teknik olarak.
Evet.
Hani burada elinden alınması gereken bence bu ligin bir kısmı ligin ortağıyken ligin bir kısmının ligin misafiri olduğu çarpık düzen.
Evet. Ya
Çünkü
işte şimdi şu ben kendim biraz yalanlamış gibi oldum. Hani CSKA İspanyol diye şey değil de onların biraz daha takım sayısı fazla olduğu için biraz daha söz hakkı var. Yani yine Barcelona,
tabii.
Real Madrid falan Euroleague nezdinde çok çarpışan kulüpler değil.
Tabii.
Genelde benzer fikrin savunucusu oluyor ikisi. Baskonya da yine çok öyle şey değil. Yani Euroleague'in genelde desteklediği bir kulüp diğer kulüplere göre. Yani çünkü orada Final Four falan oynatması biraz bence Euroleague kıyağıydı. Yani o açıdan ama bunu İspanyol kayırması gibi düşünmek de çok da sağlıklı değil.
Evet. Ya.
Çünkü yıllarca İspanyolların çok da böyle kupa alamadığı uzun zamanlar oldu. Yani iş hakeme ve sahaya yansırdı. Yansımıyor hiçbir zaman.
Aynen.
Sonunda illa hak eden alıyor.
Evet. Ya şu oluyor. 11 takımın ağzı dudağın ucuna verdiğin zaman o 11 takım organizasyonun şeyinden ziyade kendi çıkarlarını düşünmeye başlıyorlar. Ve bu da işte o bizim az önce konuştuğumuz işte gelenek mi satsak işte köklü şeyleri içine mi alsak böyle fikirlerin oluşmamasına sebep oluyor. O 11 takım çünkü çok para koyuyor ve o çok parayı çıkarmaya çalışıyor ve bu yönde karar alıyor ve bu da sürekli EuroLeague'in kısa geleceğe yatırım yapmasına sebep oluyor. Yani EuroLeague yönetiminin çarpıklığı aslında buradan geliyor. Yani bu şeyin lağvedilmesi lazım bence bu düzenin.
Bence
Neyse.
de. Bence de. Zaten o ya pandemi aslında Avrupa basketbolunda, futbolda vesaire sporun diğer dallarında yaptığından çok daha fazla etki yapacak.
Evet. Ve yani önümüzdeki sezonun itibaren FIBA Şampiyonlar Ligi cidden özel. Yani bugün saat başladı FIBA için. FIBA bundan daha büyük bir fırsat eline geçiremeyecek muhtemelen organizasyon tarihi boyunca.
Bence de.
Abi çok teşekkür ederim.
Teşekkür ederim abi. Ne demek?
Bir saate yakın konuştuk. Euroleague'de durumu, geçmişi, geleceği. Bana katıldığı için çok teşekkür ederim. Ekleyeceğim bir şey varsa.
Valla en son Berkay'ın sorusuna da baktım. Soft rebuilding demiş. Bence bu ihtimali görmemiz çok olası Berkay deyip ekleyeceğim
Doğru.
şeyi bitirdim kardeşim.
Tamam. Tamam. EuroLeague'in sezon iptaline dair Emergency Podcast'imiz böyleydi. Ersin Leri'ye sezonun geri kalanında ShikagoCast'e ulaşabilirsiniz. Ben Mustafa Kocatürk. Bizi bir saat boyunca dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.
Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar. Hoşça kalın.